SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'lesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 7 Nisan 2022 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün sesim farklı geliyor mu bilmiyorum ama 2019'un Ocak ayında SBS Türkçe'de çalışmaya başladığım günden beri ilk defa size Sydney'den sesleniyorum. Dün Sydney'e geldim ve bugün Melbourne'a geri dönüyorum. Sydney'de son iki gündür benim de yakından tanık olduğum yoğun yağışlı hava yüzünden erken ayrılmam gerektiği için bugünkü yayını canlı yapamıyorum. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Türkçe programı Gurunji ulusunun Kamaragil halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğaz adalı toplumların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimizi sunacağız. Sonra New South Wales'ı etkileyen yağışlı hava hakkında biraz bilgi vereceğiz. Bu hafta başlayan ve nüfusun bir kısmını kapsayan 4. doz COVID-19 aşı programına da değineceğiz. Programın ikinci yarısında 13 yıldır film sektöründe olan ve bunun 3,5 yılını Sydney'de geçiren bağımsız film yönetmeni Gökçe Açıkgöz'le konuşacağız.
Film öğrenciliği hayatım boyunca ilk çektiğim film türü gerilim ve korku filmidir. O yüzden ayrıdan bir ilgim var. Yazmayı çok seviyorum korku türünde.
Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Sydney şiddetli yağışın etkisi altında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulanan yaptırımların bu ülke ekonomisinin büyümesini yıllarca kötü etkileyeceğini söyledi. Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışlarının sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını kaydetti. Aylardır şiddetli yağış altında bulunan New South Wales yine benzer bir durumla karşı karşıya. Illawarra, güney sahili ve güney yaylası gece boyunca yoğun yağış aldı. Yağışın 140 milimetreyi bulduğu bildiriliyor. Sydney'de Bondi'ye son 24 saat içinde 170 milimetre yağış düştü. Coronalla'ya dün gece 3 saatte düşen yağış miktarı 107 milimetre olarak belirlendi. Sydney'in batısındaki Georges River'da taşkın tehlikesi olduğu bildiriliyor. Yağışların şiddetini yarın sabaha kadar sürdürmesi bekleniyor. Alçakta bulunan bazı bölgelerde halka evlerini terk etmesi çağrısı yapıldı. Sydney'e bir yılda ortalama düşen yağış miktarı bu sabah 9 itibariyle aşıldı. Ortalama Sydney'e bir yıl boyunca düşen yağış miktarı 1213 milimetre. Daha Nisan ayındayız ve bu yıl içinde Sydney'e düşen yağış miktarı bu sabah 1214 milimetreye ulaştı. Sydneylilere gerekmedikçe bugün araba kullanmamaları ve evden çıkmamaları çağrısı da yapıldı. Önümüzdeki birkaç günde Sydney, Blue Mountains ve güney sahillerinde 100 milimetre daha yağış düşmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulanan yaptırımların bu ülke ekonomisinin büyümesini yıllarca kötü etkileyeceğini söyledi. Yeni uygulamaya giren yaptırımlarla Putin'in iki kızı dahil, yakın çevresindekiler ve iki Rus bankasının Amerikan mali sistemi ile bağlantıları kesildi. Yeni yaptırımlar uygulamaya Ukrayna'daki Rus askerlerinin savaş suçları işlediği konusunda yeni kanıtlar ortaya çıkması üzerine girdi. İngiltere'de yeni yaptırımlar ilan etti, Avrupa'nın da ilan etmesi bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Buca ve diğer yerlerde uyguladığı vahşetin hesabını vermesi gerektiğini söyledi.
There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable. And together with our allies and our partners, we're going to keep raising the economic cost and ratchet up the pain for Putin and further increase Russia's economic isolation.
Bölgeden 24 bin Rus askerinin çekilmesi ardından Ukraynalı yetkililer başkent Kiev çevresindeki kasabalarda bulunan cesetler konusunda kanıt toplamayı sürdürüyor. Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusunda yeni bir saldırı düzenlemek için çekildiğine inanılıyor. Donbas bölgesinde yaşayanlara evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. Mariupol Belediye Başkanı Rus saldırılarında kentte 5000'den fazla kişinin öldüğünü, kentin altyapısının %90'ının tahrip olduğunu söyledi. Kızıl Haç kentte bulunan 160 bin kişiyi tahliye etmeye çalışıyor. Kızıl Haç Ukrayna Müdürü Pascal Hunt kentte durumun felaket derecesinde olduğunu söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise ülkesindeki savaşın küresel düzeyde bazı yerlerde açlığa neden olacağını kaydetti. İrlanda parlamentosuna video bağlantısıyla konuşan Zelenski, ülkesinin en başta gelen yiyecek üreticisi ülkelerden biri olduğunu ve Rusya'nın bu sektörü özellikle hedef aldığını ileri sürdü. Amerikan ve Avustralya Dışişleri Bakanları Ukrayna konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avustralya ile görüşmelerin önemli savunma konularında ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağını kaydetti. Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplanacak G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi öncesinde bir araya geldi. Muhalefet lideri Anthony Albanese hükümetten Rus diplomatları sınır dışı etmesini istedi. Albanese, Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin yüzlerce Rus diplomatı sınır dışı ettiğine işaret etti ve Avustralya'nın da aynı yolda ilerlemesini istedi. Ancak Albanese, Rusya elçisinin sınır dışı edilmesinden söz etmedi. Dışişleri Bakanı Marisa Payne bu hafta Rus diplomatların sınır dışı edilmesi konusunun inceleme altında olduğunu söylemişti. Dün akşam Newcastle'da bir pub'a giden Başbakan Scott Morrison, o anda orada bulunan bir emeklinin sert tepkisine maruz kaldı. Sosyal medyada yayınlanan videoda söz konusu kişi Başbakan'a parmak sallayarak kızgın bir şekilde seçim vaatlerini tutmamakla suçluyor.
Hey, I'm doing this before the election, mate, because this is two promises that you made. You know another promise you made? Hey, hey, yeah, no, you know, you're going to have an integrity commission. You, hey, I've been to welfare rights, everything. You got the foxes looking after the hen.
Speak up for yourself. Good on you, man. Good on you.
Son 24 saatte New South Wales'te COVID-19'dan 16 kişi hayatını kaybetti. 22.255 yeni vaka belirlendi. Victoria'da ise 4 kişi öldü. 12.314 yeni vaka belirlendi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide meydana gelen patlamada en az 6 kişi yaralandı. Afgan yetkililer camiye el bombası atıldığını açıkladı. Geçen haftada döviz bürolarının bulunduğu bir merkezde meydana gelen patlamada bir kişi ölmüştü. Victoria'daki Monash Üniversitesi, eczacılık alanında dünyanın en iyi üniversitesi ilan edildi. Victoria Maliye Bakanı Tim Pallas, Monash Üniversitesi'nin eczacılık alanında Harvard ve Cambridge üniversitelerini geride bıraktığını söyledi. Pandemi nedeniyle 3 yıldır iptal edilen Melbourne Grand Prix araba yarışı bugün başlıyor. Türkiye haberlerine geçiyorum. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi lideri Tayyip Erdoğan, yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışlarının sadece Türkiye'nin sorunu olmadığını söyledi ve Avrupa ülkelerinin çoğunun daha vahim tablolarla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener ise uygulanan ekonomik programdan dolayı Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin de görevden affının istemesinin zamanının geldiğini söyledi. Deutsche Welle'nin haberine göre Amerikan ve Türkiye Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin Ankara'da yaptığı toplantıda Amerikalılar Türkiye'den Rus oligarkların kirli parası için havuz olmamasını istedi. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uygulamaya giren yaptırımlarla İngiliz takımı Chelsea'yi satmak zorunda kalan Rus oligark Roman Abramovich, el konması ihtimali nedeniyle sahibi olduğu iki yatını Türkiye'ye getirdi. Abramovich'in İzmir takımı Göztepe'yi satın aldığı haberlerini Göztepe kulübü yalanladı. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Erzurum'da bir Kur'an kursunda çocuklara tecavüz iddiası sonrası açılan davayı haberleştiren Halk Televizyonu dahil bazı televizyonlara ceza verdi. Kurulun Cumhuriyet Halk Partili üyesi İlhan Taşçı, şikayetin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldığını ileri sürdü. Taşçı, şikayet dilekçesinde Diyanet'in Kur'an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil, haberin veriliş biçiminden incindiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, Kocaeli, Kefken açıklarında tespit edilen mayının imha edildiğini duyurdu. Daha önce de İstanbul Boğazı'nın Karadeniz tarafında tespit edilen iki mayın da imha edilmişti. Rusya'nın denizden askeri çıkarma yapma ihtimaline karşı Ukrayna, Odessa açıklarında savaş gemilerine karşı deniz mayınları yerleştirdiği biliniyor. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devri konusunda dava dosyasının 50 milyon dolara Suudi Arabistan'a satıldığını iddia etti. İstanbul'da süren Cemal Kaşıkçı davasının son duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, davanın durması kararı verilerek dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesini talep etti. Dışişleri Bakanlığı 2011 yılında çıkması gereken Büyükelçiler kararnamesini açıkladı. Türkiye 9 yıl aradan sonra Kahire'ye bir büyükelçi atadı. Salih Mutluşen büyükelçi unvanı olmasına rağmen maslahat güzar olarak görev yapacak. Türkiye'de son 24 saatte 10.314 COVID-19 vakası tespit edildi. 41 kişi hayatını kaybetti. Para durumu şöyle. 1 Avustralya doları 11 lira 5 kuruş, 75 Amerikan ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumunu veriyorum. Perth güneşli 32, Adelaide parçalı bulutlu 24, Melbourne parçalı bulutlu 24, Hobart parçalı bulutlu 20, Canberra yağışlı 17, Sydney yağışlı 22, Brisbane yağış olasılığı var 28 ve Darwin bulutlu 35 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bugünkü programı banttan yayınladığımızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Birazdan New South Wales'daki yağışlar ve bu hafta başlayan COVID-19'un 4. doz aşı programı hakkındaki bölümlerimizi yayınlayacağız. Sonra da Sydney'li yönetmen Gökçe Açıkgöz'le konuşacağız. Ayrıca Saraybosna'nın ölümcül kuşatmasının başlamasının üzerinden 30 yıl geçti. Yıl dönümü üzerine hazırladığımız bir bölüm de olacak bugün. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS gönderebilirsiniz. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce dün akşam gelen bir mesajı okumak istiyorum. Necdet Çimenli Bey yollamış. 200'e yakın etnik grubun yaşadığı bu adada Başbakan Scott Morrison'ın Lübnan kökenli olduğu için bir ada için 2007'de söylediği sözler kabul edilemez. Bence seçimden önce istifa etmeli diyor Necdet Bey. Scott Morrison bu iddiaları reddediyor ama büyük baskı var üzerinde, onu kabul etmek gerekiyor. Şimdi Sydney'li dinleyicilerimizi yakını ilgilendiren bir bölüm var. Yağmurlu hava New South Wales'a özellikle de Central Coast ve South Coast bölgelerini etkiliyor. Sayın dinleyiciler, bugün Sydney dahil New South Wales'ın büyük bölümünü etkisi altına alan yağışlı havanın özellikle Central Coast ve South Coast bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Bugün gün boyunca Sydney ve Hunter bölgelerinde yağmurların devam edeceği belirtildi. Meteoroloji kurumunun açıklamalarına göre bugün Sydney'de 70 ila 100 metre yağış olacak. Dün gece Cronulla'da 3 saatte 100 milimetreden fazla yağış kaydedildiği belirtiliyor. Bu sabah 5 gibi de Woronora ve Bonnet Bay'de tahliye uyarısı yapıldı. Sydney'in güneyinde ve güneydoğusunda sel uyarısı yapılıyor. Meteoroloji kurumu yetkilileri eyaletin doğusunda kıyı bölgelerinde son haftalarda yağışlar yüzünden toprağın suya doyduğunu ve barajların da dolduğunu, bu yüzden de su taşkını ve sel riskinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Şimdi selden korunmak için yapmanız gereken birkaç basit kuralı hatırlatmak istiyorum. Acil durum yetkilileri selden etkilenen bölgelerde yaşayanların mobilya ve elektrikli eşya gibi hareketli parçaları masa üstlerine koymalarını, çiftçilerin de hayvan ve çiftlik ekipmanlarını yüksek bölgelere taşımaları çağrısında bulunuyor. Araba kullanırken sığ sulardan geçmemek de önemli. Şiddetli yağışlarda sellerin aniden gelebileceği belirtiliyor. Bu konuda araba kullanırken şiddetli yağmura yakalanırsanız yapabileceğiniz en güvenli şey aracınızı güvenli bir yere çekmek ve yüksek bir yere gitmek. Bazı araçların sel sularında sürüklenmesi için su seviyesinin 15 santimetre yani normal bir kalem boyutu kadar olması yeterli oluyor. Acil durumda riskli bölgeden veya hatta arabanızdan çıkamıyorsanız 3-0'ı arayıp yardım istemeniz gerekiyor. Sel sularına mahsur kalırsanız selin akışına doğru gidin. Yardım istediğinizi belli etmek için ellerinizi yukarı doğru kaldırın. Başınızı suyun üstünde tutmak için sırtınızın üstünde yüzün. Bir tahta parçası gibi suda yüzen bir şeye tutunmaya çalışın. Yapmamanız gereken en önemli şeylerden biri de suda gördüğünüz insanları kurtarmak için suya tek başına girmek. En son trafik bilgisine Live Traffic New South Wales sitesinden ulaşabilirsiniz. En güncel hava durumuna da Meteoroloji Kurumu'ndan ulaşabilirsiniz. Acil olarak itfaiye, ambulans veya polise ulaşmak için aramanız gereken telefon numarası 30. Sel için yardım istiyorsanız 132-500'den Eyalet Acil Hizmetlere yani SES'e ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yağışların akşama doğru hafifleyeceği belirtiliyor. Bu arada bu haftadan itibaren COVID-19'da 65 yaş üstü nüfusta 4. doz aşı yapılmaya başlandı. Avustralya'da yaşlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar için 4. doz COVID-19 aşı zamanı geldi. Bu grupların 3. dozunun üstünden 4 aydan fazla zaman geçmişti. Özellikle yaşlıların kış gelmeden 4. dozu olmaları tavsiye ediliyor. Hemşire Rita'ya iyi olup olmadığını ve daha önce COVID olup olmadığını soruyor. 75 yaşındaki Rita Moore, 4. doz aşısına olan Avustralyalılardan biri. Yaşlı biri olarak topluma çok karıştığını ve diğer yaşlılara COVID-19 bulaştırmamak için aşı olduğunu belirtiyor. Aşı Onay Kurumu Atagi'nin geçen ay 65 yaş üstü nüfus için 4. doz ya da 2. destek dozu onaylamasından sonra eczanelerdeki aşı randevularında artış yaşandı. Sydney'li eczacı Royd Uppal anlatıyor. Hükümetin 4. doz açıklamasından sonra çok sayıda başvuru ve telefon aldıklarını ve birçok kişinin randevu aldığını söylüyor. Kesinlikle ilgi var diyor. Geçtiğimiz pazartesi itibariyle 65 yaş üstü nüfusun 4. doz COVID-19 aşısını olma hakkı var. 50 yaş üstü Avustralya yerlileri, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve yaşlı bakım ve engelli bakım merkezlerinde kalanlar da 4. doz aşıya olabilecek. 4. dozun 3. dozdan en az 4 ay sonra yapılması tavsiye ediliyor. Aile Hekimleri Kraliyet Derneği'nin New South Wales ve Avustralya Başkent Bölgesi Başkanı Dr. Charlotte Hesp uyarıyor.
As we get older, we don't mount as good a response to the
vaccine. Yaşlandıkça vücudun aşıya veya virüse karşı tepkisinin azaldığını ve bu yüzden de bağışıklık sistemine bu tepkiyi hatırlatmak gerektiğini söylüyor. Henüz nüfusun geri kalanında 4. doz aşı tavsiye edilmiyor. Şu ana kadar Avustralya'da yetişkin nüfusun sadece %68'i 3. dozu olmuş durumda. Ancak doktorlar ileride COVID-19'un grip gibi pandemiden endemiye dönmesiyle beraber her yıl COVID-19 aşısı olmamız gerekebileceğini söylüyor. Dr. Hesp, grip mevsiminin de yaklaştığını, aşılanacak nüfusun ikisinin de olmasını tavsiye ediyor.
Flu is back. We've been protected from it over the last 2 years because it hasn't come in with the usual summer tourists.
Grip geri döndü diyen doktor, son 2 yıldır yazın gelen turistlerin getirdiği grip mikrobunun gelmediğini ve bu yüzden de korunduğumuzu söylüyor. Ancak grip mikrobu bu sefer geldi ve şu anda toplum içinde dolaştı şeklinde konuşuyor. Sayın dinleyiciler, tüm Avustralya büyük bir heyecanla seçim tarihinin açıklanmasını bekliyor. Başbakan Scott Morrison'ın ağzını bıçak açmıyor son dönemde. Ama pek yakında açıklaması gerekecek. En geç 21 Mayıs'ta federal seçimlerin yapılması gerekiyor. Önceki yayınlarımızda oy vermek için kayıt olmanın öneminin altını çizmiştik. Avustralya Seçim Komisyonu sitesinden kolaylıkla kayıt olunabiliyor. Bunu tekrar hatırlatmak istedim. Son dönemde partiler birçok sözle de ortaya çıkıyor. Örneğin İşçi Partisi bir sonraki seçimi kazanması durumunda Avustralya yerli halkların dillerini canlı tutmak adına okullarda yerli dilleri ve kültürü dersi okutulacağını açıkladı. Bu bölümü yayın arkadaşımız Negün Kılıç hazırladı.
İşçi Partisi bir sonraki seçimi kazanırsa Avustralya yerli halklarının dillerini canlı tutma taahhüdünün bir parçası olarak Avustralya genelindeki ilkokullara yerli dilleri ve kültürü dersini getirmeyi vaat ediyor. Bu hali hazırda Melbourne'da bir okulda yürütülmekte olan bir program ve bunun da dünyanın en eski ve devam eden kültürüne karşı duyulan gururu ve saygıyı teşvik etmeye yardımcı olduğu söyleniyor. Ülkenin en küçük öğrencilerinden bazıları dünyanın en eski kültürlerinden birinin dilini öğreniyor. Federal İşçi Partisi, Avustralya yerli halklarının dillerini canlı tutma taahhüdünün bir parçası olarak bu toprakların ilk halklarının konuştukları dilleri ve kültürünü Avustralya genelinde daha fazla sınıf ortamına getirmeyi umuyor. Ana muhalefetin eğitim sözcüsü Tanya Plibersek, SBS'e muhalefetin önümüzdeki 3 yıl içinde Avustralya'nın ilk halklarının öğretmenlerini yaklaşık 60 okula getirmek için 14 milyon dolar taahhüt ettiğini söyledi.
This will assist in those languages that are being recovered and reclaimed now.
Bu planın şu anda kurtarılan ve geri kazanılan dillere yardımcı olacağını söyleyen Plibersek, bunun gerçekleştiği yerde hem yerli hem de yerli olmayan çocuklarda çok daha iyi katılım oranları görüyoruz diye konuştu. Plibersek'in sözüne ettiği şey Melbourne'ın kuzeyindeki bir okulda hali hazırda devam eden bir program. Terry Lee Fitzpatrick, Turnberry İlkokulu'nda öğrencilere yerel bir yerli dili olan Woiwurrung'i öğretiyor. Lee Fitzpatrick, bu dili öğrenmenin öğrencilere gurur ve saygı duygusu verdiğini söylüyor.
I think it's vital that programs like this are put in place.
Lee Fitzpatrick, ırkçılık açısından bazı olumsuz konulara karşı çalışmanıza gerçekten yardımcı olmak için bunun gibi programların uygulamaya konduğunu bilmenizin hayati önem taşıdığını düşünüyorum diye konuştu. Müdür yardımcısı Megan Noy da söz konusu programla okulda şimdiden büyük kazanımlar elde edildiğini söylüyor.
Our children have such a strong sense of pride, both our indigenous and
çocuklarımız hem yerli hem de yerli olmayan öğrencilerimiz çok güçlü bir gurur duygusuna sahipler ve bulunduğumuz yer ve ülkeyle bir bağlantıya sahip oldular diyen Noy, okulu başka bir şekilde yönetmeyi hayal bile edemiyorum diye konuştu. Muhalefet söz konusu bu başarının tekrarlanabileceğini umuyor. Muhalefetin bu yaklaşımı zaten yıldız şarkıcı Yorta Yorta ve Gundijmara halkından olan Aisia Firebrace'den de destek alıyor.
Just the thought of that being in so many other schools across Australia is like so
exciting. Avustralya'da bu dilleri öğreten bu kadar çok okul olması düşüncesi bile heyecan verici. Çünkü benim için okuldayken böyle bir şey olmadı diyen Aisia Firebrace, okuldayken ben belki de Endonezyaca öğreniyordum diye konuştu. İşçi Partisi'nin bu taahhüdü bir yıllık planlamayı ve uzatılacağını umduğu 2 yıllık öğretimi kapsayacak. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde dil bilim alanında öğretim görevlisi olan Dr. Carmel O'Shaughnessy muhalefetin bu açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Ancak daha uzun vadeli bir programa ihtiyaç olduğunu da ifade etti.
Longer is better. We need students to be learning languages for the longer term.
Daha uzun daha iyidir. Öğrencilerin daha uzun vadede dil öğrenmelerine ihtiyacımız var diyen O'Shansi, bir dilin ihtiyacı olan şey tüm yaş gruplarında o dili konuşan insanlardır diye konuştu. Doktor O'Shansi ayrıca programın toplum odaklı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
The people the languages belong to, the indigenous community.
Doktor O'Shansi, yerli halk arasında bu dilleri konuşan insanlar ne tür bir yaklaşım görmek istediklerine dair en baştan karar veren kişilerdir diye konuştu. Avustralya yerli halkından sorumlu bakan da yerli halkın konuştuğu dillerin öğretilmesini şiddetle onayladı. Koalisyon bu mali yılda dil ve sanat programlarına 25 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Dönünce yönetmen ve senaryo yazarı Gökçe Açıkgöz'le yaptığımız röportajı dinleyebilirsiniz. Lütfen bizden ayrılmayın. Sayın dinleyiciler, yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. 3,5 yıldır Sydney'de yaşayan senaryo yazarı ve bağımsız yönetmen Gökçe Açıkgöz'le arkadaşımız Mert Balkanlı konuştu.
Bugünkü konuğumuz Sydney'e 3,5 sene önce taşınmış bağımsız film yönetmeni Gökçe Açıkgöz. Yaklaşık 13 yıldır film sektöründe olan Açıkgöz, hem film senaryoları yazıyor, hem yapımcılık yapıyor, hem de yazdığı projeleri hayata geçiriyor. Avustralya'ya geldiği 2018 Kasım ayından önce sanatsal çalışmalarını Avrupa'da yürüten Gökçe Hanım'la Mart ayı başında Sydney'in popüler mekanlarından Palace Sineması'da gerçekleştirdiği 4 ayrı filmden oluşan The Beyond projesinin ilki olan The Home konsept tanıtım filminin galasını, detaylarını ve ilerisi için beklentilerini konuştuk. Gökçe Hanım, galanın gayet güzel geçtiğini ama son haftalarda Sydney'de yaşanan yoğun yağışın bu özel günü az da olsa etkilediğini söylüyor.
Palace Sinema Paddington'da çok güzel bir ortam vardı. Zaten bir bar bölümünün bir koca bir bölümü bize ayrılmıştı. Tek bir şey vardı orada olumsuz olan, hava koşulları. Bazı ziyaretçiler sırılsıklam geldi. Çünkü havanın şeyi yok yani, birden bastırıyor. Çok kısa bir mesafede yürüseniz bile sırılsıklam olabiliyorsunuz. Son dakika yetişenler vardı. O hava koşullarına rağmen gelmesini istediğim çoğu insan geldi. Güzel bir ortamdı. Yani çok keyif aldık açıkçası.
Tanıtım filminizi izlediğimde tarzının korku olduğunu fark ettim. Bu sizin genel olarak ilgilendiğiniz bir tarz mı, yoksa bu proje özel mi?
Genel olarak ilgileniyorum. Film öğrenciliği hayatım boyunca ilk çektiğim film türü gerilim ve korku filmidir. O yüzden ayrıdan bir ilgim var. Yazmayı çok seviyorum korku türünde. Çünkü yazarken zaten kendinizi etkiliyorsanız bir yazar olarak, o gerilim noktasını veya korku noktasını çok iyi inandırıcı kılabiliyorsanız, bunun perdeye yansıması da bir o kadar kolay oluyor. Çünkü inandırıcılık sinemada neredeyse her şey demek. İnandırıcılığı yaratabilmek için de zaten teknik, deneyim ve profesyonellik ortaya çıkıyor. Sadece bir fark olarak The Beyond projesi aslında, ötesinde projesini ben bir başlık altında birleştirdim. Çünkü birbirinden farklı 4 tane filmin senaryosunu yazdım. Bunların ilki The Home, ev. Birkaç gün önce galasını yaptığım konsept trailer'ın ismi ev. Ama onu takip eden 3 tane daha birbirinden güçlü hikaye var. O yüzden bir isim altında 4 tane birbirinden bağımsız, 4 farklı hikayeyi bir araya getirdim. Çünkü bunu aslında bir hedef olarak, yani pazarlama hedefi olarak düşünüyorum. Nedir diye sorarsanız, şimdi dijital platformlarda 40 ila 50 dakikalık diziler insanların ilgisini çekiyor. Sezon sezon bekliyorlar heyecanla izlemek için. Bunu korku türünde çok fazla yapmadılar henüz. Ufak tefek atılımlar var ama çok da hani diğer dizilere oranla çok da başarılı olduğunu söyleyemem. Ben de 1,5 saatten oluşan 4 tane birbirinden başarılı filmin aynı başlık altında sergilenebileceğini, yayınlanabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki bu uzun bir süreç ve büyük bir prodüksiyon anlamına geliyor. Böyle bir işe kim girer? Bu da bir soru işareti.
Şimdi dinleyicilerimizin anlayabilmesi için şöyle diyebilir miyiz? Yani 4 tane film var. Hepsi 1,5 saat aslında. Ve bunların hepsinin senaryosunu siz kendiniz yazdınız. Ve bu filmlerin hepsinin ayrı isimleri var. Ama hepsi aslında bir isim altında da bir araya geliyorlar mı?
Evet. The Beyond adı altında bir araya geliyor. İlk filmin ismi Ev. İkinci filmin ismi Lanetli Şair. The Cursed Poet. Üçüncü filmin ismi David'in Seçimi, David Joyce. Dördüncü film ise Dream Cave, Düş Mağarası.
Peki siz bu senaryoları Türkiye'de mi yazdınız, burada mı?
Ev filmini 2018'de Türkiye'de yazdım. Avustralya'ya gelmeden önce elimde hazır bir proje olsun istiyordum.
Kusura bakmayın, bu arada senaryolarınızı İngilizce mi Türkçe mi yazıyorsunuz?
Önce Türkçe yazıyorum. Bu soruyu her zaman alıyorum. Türkçe yazıyorum. Çünkü Türkçe benim ana dilim ve daha hızlı bir sonuç elde ediyorum. Zaten senaryo yazma süreci uzun bir süreç. İngilizce çevirmenlerim var. Daha önce birlikte çalıştığım. Lockdown sürecinde de projeye çok iyi hazırlanmam gerekiyordu. Çünkü ben Temmuz ve Ağustos ayında konsept trailer'ı çekecektim. Tarihlerim netti. Fakat birden Haziran'ın sonunda lockdown gelince karantinaya girdik ve ben tekrardan diğer 3 tane filmin hikayesine geri döndüm. Çünkü benim amacım aslında 4 tane konsept trailer çekmekti. Çünkü 4 tane ayrı bir film olduğu için birbirinden bağımsız 4 farklı hikayenin canlandırılmasını istiyordum. Çünkü The Beyond projesi 4 farklı hikayeden oluşuyor ve 4'ü de 1,5 saatlik korku, gerilim türünde bir film. Bu da insanların kafasını karıştırabiliyor. O yüzden bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ben ilk uzun metrajlı filmimi çekmek istiyorum ve maddi anlamda gerçekten güçlü olmak istiyorum. Çünkü ancak bu şekilde kaliteli bir işi oluşturabilirim. Kaliteli bir ekiple çalışabilirim, kaliteli bir görüntü elde edebilirim ve sonunda gerçekten o hayal ettiğim görseli kendi imzamla verebilirim seyirciye. Bu da beni başarıya götürebilir ve benimle beraber ortak çalışan insanları da başarıya götürür. 5 koyduysak 10 kazanırız anlamına gelir. Çok fazla da zamanı uzatmak istemiyorum. Yani insanlar belli bir yaşa geldikten sonra hani ünleniyorlar ya, ya da çalışıyorlar, çabalıyorlar, sanatsal eserler üretiyorlar fakat hayattayken kıymetleri bilinmiyor. Böyle bir şeyin olmasını istemiyorum. O yüzden 4 tane birbirinden güçlü hikaye yazdım ve bunlar sanat projeleri değil. Bunlar izleyicinin izlemek istediği filmler aslında. Çünkü her 2 kişiden birisi mutlaka korku filmi izliyor. Araştırmalarıma dayanarak konuşuyorum.
Peki Avustralya'da bahsettiğiniz bir kadro var, bir ekibiniz var şu anda. Siz bu ekiple nasıl tanıştınız?
Tamamen iletişim, sosyal çevre ve bir de yaptığım işleri sosyal medyada paylaşmayı seviyorum. Ve geldiğim günden itibaren kendimi tanıtmak için belli başlı etkinlikler düzenliyorum. Bunlar nedir? Zaten eğitimci bir tarafım var. 2013 yılından beri dersler veriyorum profesyonel tecrübelerimin olduğu alanlarda. Senaryo yazımı, oyunculuk, film yapımı, teknikleri, drama. Bu alanlarda dersler verdiğim için ilk geldiğim andan itibaren hep tanıtım dersleri de yaptım. Workshoplar düzenledim. Ya da davet edildiğim bazı gösterimler oldu. Filmimin gösterildiği bazı etkinliklere davet edildim. Orada çevre edindim ya da kendi sosyal çevremden diyeyim.
Tanıtım filminizde bir de ev var, bir de bir ormanlık var. Buradan özel izinler almanız gerekti mi?
Tabii, Avustralya o anlamda çok zorluyor açıkçası. Seçtiğim lokasyonların çoğundan izin almamız gerekiyordu. Çünkü ulusal parklara ait mekanlar vardı ya da Orman Bakanlığı diyelim, Orman Bakanlığı'na ait lokasyonlar vardı. Bunlar için özel izinler alındı. İzinlerin ortaya çıkması uzun bir süreç. Öyle hemen çıkmıyor. Belli miktar para ödüyorsunuz. Çekim yapacağınız zamana, kişi sayısına bağlı olarak. Tabii bağımsız film yapımcısıysanız size çok büyük meblağlar söylemiyorlar. Ama büyük bir şirketseniz ve çok daha büyük bir yer kaplayacaksanız, uzun bir sürece gidecekseniz tabii ödeyeceğiniz miktar da ona göre artıyor.
Gökçe Hanım, şöyle bir şey sorabilir miyim? Siz bir sanatçı olarak Sydney'ye geldiniz, burada yaşıyorsunuz ve üretiminizi burada devam ettiriyorsunuz. Türkçe konuşan toplumdan herhangi bir destek ya da ilgi görüyor musunuz?
SBS Türkçe. Sizden destek ve ilgi gördüğüm aşık yani ortada. Yani evet, SBS'ten geldiğimden beri destek görüyorum. Melbourne'de Nilgün Hanım İlk röportajımı yaptı 2019 yılında, Şubat ayında. Kesinlikle sizin alanınızda oldukça ilgiyi görüyorum ve destek alıyorum. Teşekkür ederim bu anlamda. Gönül ister ki daha çok destekleyen, daha çok ilgi gösterenler olsun. Yakın çevremdeki sanatla ilgilenen Türk arkadaşlarım çok ilgili, çok destekli. Ama beni tanımayan insanlara ulaşmak biraz zor. Biraz çekiniyorlar. Yani böyle uzaktan bakıyorlar. En büyük destek benim için manevi destek. Benim için onun ötesinde daha büyük bir şey yoktur. Ama ne yazık ki sinema maddi destekle olabilecek bir sanat türü. Ciddi anlamda büyük paralar gerekiyor. Ama hiçbir zaman parasızlık ya da yetersiz bütçe benim film çekmeme engel olmadı. Benim hiçbir zaman, bakın, birkaç kişi vardı Instagram'dan beni takip eden. Avustralyalı bir oyuncuyla ben çalıştım. Başrolü ona verdim. Onun arkadaşı beni Instagram'dan takip etmeye başladı. Arada bir şeyler yazmaya başladı. Şöyle bir profiline baktım. Aa, Türkmüş dedim. Ve bu benim o kişiye karşı ilgimi artırdı. Türk olması, Avustralya'da olması ve sanatla ilgileniyor olması benim ona davet göndermeme sebep oldu. Yani onu galaya davet ettim. Mutlaka gel dedim. Bak, Türksün, sanatçısın, güzel bir ortam, insanlarla tanışırsın, yüz yüze tanışırız dedim. Ve bu sadece bir değil, birkaç kişiyi böyle davet ettim ben. Türk olması beni sevindiriyor. Çünkü ben de Türk'üm.
Film dışında yaptığınız başka işler var mı?
Startup business'lar için çekimler yapıyorum. Video, fotoğraf çekimleri.
Kendi bir şirketiniz mi var?
Peacock Film Productions. Bu benim işletmemin ismi. Bu başlık altında çekimler yapıyorum. Özellikle moda çekimleri bir ara çok yaptım. Moda, video ve fotoğraf çekimleri. Bir de yeni başlayan, online satış yapan kişilerin çekimlerini yaptım. Fotoğraf, video. Evet, bunları yapıyorum. Bir de dersler veriyorum işte. Bazı insanlar çok ilgili fotoğraf, videoya. Öğrenmeye çok ilgili burada. Hı hı. Özellikle fotoğraf ve video dersleri veriyorum. Son zamanlarda iPhone ya da telefonla kaliteli video, fotoğraf çekme olayı revaçta.
Peki hayaliniz nedir Gökçe Hanım?
Hayalim tamamen tutkusunu duyduğum bu yaratma arzusunu hayatımın sonuna kadar devam ettirmek. Hayatımın son anına kadar yazabilmek, yazdığım hikayeleri sinema perdesinde izleyebilmek.
Sayın dinleyiciler, şimdi kısa bir reklam aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Sayın dinleyiciler, bundan 30 yıl önce binlerce insanın öldüğü Saraybosna kuşatması başladı. Bu bölümde yayını arkadaşımız Mert Balkanlı hazırladı.
Bosna Savaşı sırasında yaşanan uzun ve sancılı Saraybosna kuşatmasının başlamasının üzerinden 30 yıl geçti. Başkent 44 ay boyunca kuşatılmış ve binlerce sivil keskin nişancı ve havan saldırılarıyla öldürülmüştü. Saraybosna kuşatmasını atlatıp hayatta kalanlar Ukrayna'da son zamanlarda çekilen görüntülerin acı bir şekilde tanıdık olduğunu söylüyorlar. Aralık 1994'te Saraybosna'nın sakinleri başkentin Sniper Alley olarak bilinen ana caddesine koştular. Erkekler, kadınlar ve çocuklar asfalta serilmiş, kana bulanmış torbaların ve kolilerin yanından koşarak geçtiler. Keskin nişancıların bu sokaklar arasında çocukların da bulunduğu 220'den fazla kişiyi öldürdüğüne inanılıyor. Şehrin kaldırımları kuşatmanın başlamasından 30 yıl sonra havan topu patlamalarından kaynaklanan çatlamaları hala taşıyor. Saraybosna sakini İzudin Bayrovic hayatının bir gecede değiştiğini söylüyor.
We stopped being actors, doctors, workers, waiters. We became civilians who live in a besieged city.
Bayrovic, oyuncu, doktor, işçi, garson olmayı bıraktık. Kuşatılmış bir şehirde yaşayan siviller olduk diyor. Yaşanan yaklaşık 4 yıllık çile, modern bir savaşta bir başkentin en uzun ablukasıydı. Saraybosna'daki okullar bodrumlara taşınırken, terk edilmiş dükkanlar ve zemin katı daireler her gün şehrin içine yağan yüzlerce mermiden, keskin nişancı ateşinden çocukları korudu. Öğretmen Arijana Diceli, bombalama başladığında çocukların ona baktığını, ancak dikkatlerini dağıtmaktan başka yapabileceği çok az şey olduğunu söylüyor.
I could not show my fear in front of the small children.
Dijeli, küçük çocukların önünde korkumu gösteremiyor ve onun yerine onlara her şeyin yakında biteceğini, endişelenmemeleri gerektiğini söylüyordum ifadelerini kullanıyor. Şehrin yaklaşık 400 bin sakini evlerinde ve hastanelerde elektrik, su ve ısı olmadan yıllarını geçirdi. Doktor Dragan Stavanovic, Saraybosna Şehir Hastanesi'nde çalışmıştı. 44 aydan fazla bir süre temel ihtiyaçlardan yoksun şekilde ameliyat yapmayı öğrendiklerini söylüyor.
We lacked most things that a modern hospital and surgery room need to function. We could not sterilize the instruments in a normal way.
Stavanovic, modern bir hastane ve ameliyathanenin çalışması için gereken çoğu şeyden yoksunduk. Aletleri normal bir şekilde sterilize edemiyorduk diyor. Başkentin doğusunda Srebrenica Potokari anıtının tarlalarında binlerce mezar taşı bulunuyor. Bosnalı Sırp güçleri Srebrenica katliamı olarak bilinen olayda Birleşmiş Milletler koruması altında olması gereken 8000'den fazla Bosnalı Müslüman erkek ve çocuğu öldürmüştü. Lahey Savaş Suçları Mahkemesi Başsavcısı Sergi Bremens, hem geçmişteki hem de şimdiki savaş kayıplarını anmak için çelenk bırakmaya geldi. Bremens, hepimiz bunun Avrupa'daki son savaş olacağını umduk. Ama ne yazık ki tarih ve gerçekler bize yanıldığımızı gösteriyor, diyor. Ölenler arasında Munira Subasic'in oğlu ve kocası da vardı. Neredeyse 30 yıl sonra hiçbir şeyin öğrenilmediğini söylüyor.
After the Holocaust, they said never again. Then after genocide in Srebrenica, they also said never again. But you see now, in Ukraine, it's happening again.
Subasic, Holocaust'tan sonra bir daha asla dediler. Ardından Srebrenica'daki soykırımdan sonra da bir daha asla dediler ama şimdi Ukrayna'da da bunun tekrar olduğunu görüyorsunuz ifadelerini kullanıyor. Avrupa'da savaş zamanı görünen vahşetlerin tekrarlanmasından korkuluyor.
Sayın dinleyiciler, bir yayınımızın daha sonuna yaklaştık. Bugün uzun süreden sonra ilk defa Sydney'den yayın yapma fırsatı bulduk. Umarım önümüzdeki dönemde daha çok program yaparız Sydney'den. Yarınki programımızı Melbourne'dan, stüdyodan canlı olarak sunacağımızı hatırlatmak istiyorum. Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi bölümümüz de var. 0429-99-62-63 numaralı hattan bize göndereceğiniz SMS mesajlarındaki sorularınızı da Yavuz Oğan'a sormaya çalışacağım. SBS Türkçe'de görevli bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.